Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, bir düşünce günlüğü programıyla tekrar karşınızdayız. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Bugün düşünce günlüğünde Ergün hocamızın da son hafta kaleme aldığı iki yazıyı gündem yapacağız. Bunlardan birisi Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda açıkladığı ve Tiran'da, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bir Bektaşi tarikatı devleti, değil mi hocam?
İsmi yani de böyle.
Evet, Bektaşi tarikatı devleti kuracağını açıkladı. Böyle 27 dönümlük bir arazi üzerinde Vatikan benzeri bir din devleti
evet.
kurulacak. Hocam siz bunu hani seküler siyasette tarikat devleti başlığıyla bir yazı haline getirdiniz.
Evet.
Arzu ederseniz programımızın ilk bölümünde bu ne ifade
evet.
ediyor? Yani Avrupa'nın ortasında
evet.
ve İslam'a referansla, yani İslam'la bağı nedir Arnavutluk'taki Bektaşiliğin sorgulanır ki onu konuşacağız birazdan.
Evet, evet.
İslam'a referansla kurulacak bir din devletinden bahsediyoruz. Sembolik de olsa. Yine değerli dinleyicilerimiz, programımızın ikinci bölümünde de yine sekülerliğin de içinde olduğu başka bir konuyu konuşacağız. Son yıllarda özellikle AK Parti hükümetleriyle ülkemizde laik düzen kısmen yumuşatıldı, seküler uygulamalar yumuşatıldı. Fakat bu sefer toplumda, yani sosyolojik sekülerleşmenin arttığına şahit oluyoruz.
Evet.
Bizim gibi muhafazakar bir toplumda, hadi toplumu muhafazakar olmayan dindar kesimlerinde de böyle bir sekülerleşme eğilimi var. Tabiri caizse bir başıboşluk var. Bunu değerlendireceğiz.
Evet,
bir
evet.
tarafta hocam seküler bir devlette bir
dinleşme tarikat, var.
Dinleşme var. Türkiye'de de böyle bir sekülerleşme söz konusu. Siz onu da şey diyorsunuz hocam, laik düzen değişiyor, sosyolojik sekülerleşme yükseliyor diye
evet.
ifadelendirdiniz. Evet, şeyle başlayalım hocam. Bu
tarikat
yani Arnavutluk'taki
devleti.
Bu Başbakan Edi Rama'nın açıkladığı, bir de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda
bu
değil mi hocam? Dünyanın gözü önünde.
Kesinlikle.
Hani evet, karşı çıkanlar ya bu iç siyasette Edi Rama'nın bir takım yolsuzlukları var, onu örtbas etmek için gündem mi değiştiriyor diye böyle bir muhalif görüşler de var, ama bunu iç siyasette değil, böyle dünyanın gözü önünde New York'ta Birleşmiş Milletler
evet.
binasında açıklıyor. Ne oluyor hocam?
Çok dikkat çekici bir şey. Çünkü Batı düzeni sürekli siyasal İslam diye çeşitli etiketler kullanarak damgalamalarda bulunuyor. İşte İran'da İslam devrimi oldu, katılalım katılmayalım. Ondan sonra Sudan'da İslam devleti kuruldu. Çeşitli İslami hareketler, diyelim İhvan-ı Müslümin hiç şiddete bulaşmadığı halde terör diye damgalıyorlar, yaftalanıyorlar. Çünkü bütün bunlar onun Orta Doğu'daki İslam dünyasındaki hegemonyasına uygun değil. Mesele sadece aslında dinle ilgili olup olmamak değil. Sekülerleşme teorisinde, Avrupa'da çıkan bu teori sonra yaygınlaşıyor. Yoğun olarak devletle din ayrı olacak. Hatta sert biçimiyle bizim tek parti döneminde uygulandığı gibi, ikinci bölümde konuşacağız, toplum hayatında da dini kovma, dinden uzaklaşma diye anlaşılıyor. Bütün Avrupa bundan bahsediyor. Bütün Batı bundan bahsediyor. Fakat öte yandan bir Arnavutluğun başbakanı çıkıyor, diyor ki din de değil tarikat, Bektaşi tarikatı devleti diyor.
Evet.
Şimdi bu sekülerleşme teorisine tamamen aykırı bir şey. Devlette din olmaz seküler anlayışa göre, değil mi? Ama bunlar buna müsaade ediyorlar ve bunu kurmak istiyorlar. Bunların tabii ki amacı başka. Çünkü amaçları nedir? Amaçları başka. Amaçları şu: aslında Bektaşiler bugün çoğunluk olarak Amerika'da ve Balkanlar'da yer alıyorlar, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu Bektaşiliği tamamen kendi kontrolleri içinde dine karşı din olarak konumlandırmak adeta. Onları devletin bir aparatı olarak, Arnavutluk kendi ulusal kimliğini kurmak istiyor. Bu ulusal kimlikte din önemli elbette. Olsun, ne güzel. Arnavut toplumu genelde Müslüman bir toplum.
Evet, yarıya yakını.
Değil mi?
Evet, evet.
Yani Bektaşilik de %48. ciddi bir oran deniyor.
Orada da hocam farklı şeyler var. Yani Müfit Yüksel'in bu konuda bir konuşmasını dinledim. O %5 diyor.
Şeyler için mi?
Bektaşilik oranı ile ilgili.
Yani Müslüman nüfus %48 o zaman.
Evet. Yani içinde Bektaşilik onun Bektaşilik %5.
%5 diyor. İşte Katolikler %7-8 falan var. Onlar var. Ama Bektaşilik tabii Türkiye'de Bektaşiliğe son verildi 1826'da biliyorsunuz. Bektaşilik Osmanlı'nın ordusunun tarikatı yani.
Resmi tarikatı.
Evet, bu kadar önemli bir şey.
Evet.
Bektaşilik tabii Yeniçeri bu değişime ayak uyduramayınca Osmanlı da onu kaldırdı.
Evet.
Sürekli baş kaldırınca onun tarikatı da gayri meşru oldu.
Yani askerlerin bir nevi resmi tarikatı üyetinde.
Evet, sonra yine de bir biçimde varlığını sürdürdü bu, geldi. En son tabii tekkeler ve zaviyeler yasaklanınca Bektaşiler Arnavutluğa gidiyorlar. Orada yerleşmeye başlıyorlar daha yoğun olarak. Elbette Bektaşiliğin yine Müfit bu alanda çalışmış bir sosyolog, bir araştırmacı. 1300 yıllarda bir paşamız tarafından oraya yönlendirildi. Orada etki oluşturduğunu söylüyor. Sonuçta Balkanlar'da Bektaşilik yaygın bir meşrep.
Evet.
Bu tekkeler ve zaviyelerin kapatılmasıyla da yine orada bir etkinlik oluşturuyor. Bu etkinlikte tabii Bektaşilik daha esnek deniyor. İslam'ı daha hoşgörülü yaşama deniyor. Efendim bu yeni Bektaşi tarikatı devletinin başkanı olma güdüsüyle hareket eden şahıs da kalkıp açıklamalarda bulunuyor. Bir yandan diyor ki ya işte haramlar helaller bizi bağlamaz gibi bir şeyler söylüyor.
Yani alkole, Bektaşi devletinde alkole ve kadınların istedikleri gibi giyinmelerine izin verilecek.
İzin verilecek diyor. Bir yandan diyor ki biz İslam'ın hoşgörüsünü temsil edeceğiz. Şimdi burada da bir paradoks var. Siz İslam içindeyseniz İslam'ın apaçık bir biçimde tartışmaya açık olmayan, Allah tarafından kitabında vaz edilen helal ve haramları var mesela. İçki içmek de bunlardan birisi, yani alkol almak da bunlardan birisi ve yasaklanıyor bu. Dolayısıyla siz İslamsanız kalkıp İslam'a rağmen bir tutum sergileyemezsiniz. Hele din olarak kendisini tanımlayan bir grup bunu yapamaz. Ama siz bunu hem din tarikatı devleti izliyorsunuz hem de bunları söylüyorsunuz. Nasıl olacak bu? Bu biraz aslında Hristiyanlığa yakınlaşmayı da ifade eden bir şey. Yani Hristiyanlıkta içki içilir, alkol alınır onların ruhani liderlerinde.
Ama işte kilise müesses nizam olarak kilise orada var. Durur.
Güzel dediniz. Aslında burada da bir kiliseleşme söz konusu. Hristiyanlıkta kilise önemlidir. Örgütlenme, ilişki, kanunları belirleme, ritüelleri yönetme tamamen kiliseye bağlı olarak yürütülüyor. Dolayısıyla her bir kilise bir mezhep olarak birleşiyor. Bunlar da bir tekkeyi kilise haline getirerek ayrı bir cami, yani Müslümanlarda cami herkesi kapsıyor. Dolayısıyla kilise gibi değil ama bunlar da tekkeyi kilise haline getirmeye çalışıyorlar. Tekkeden bir kilise üretme çabasına yöneliyorlar.
Hocam bu
açıdan da çok ciddi ihtilaflara yol açtı.
Evet.
Yol açıyor. Türkiye'de Bektaşilerin yine başında olan
ve
kişiler
var. Ve
bir
şeye de denk geldi hocam biraz zamanlaması. Hani bizde ya işte Alevi Bektaşilere hakları verilmiyor mu? Cemevlerinin statüsü tartışmalarının yaşandığı bir zamanda tam da bizim işte Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı kuruldu.
Evet.
Kültür Bakanlığı'nın uhdesinde. Bu bizim içerideki Aleviliği etkiler mi? Yani en nihayetinde burada bir statü arayışı var.
Evet.
Bir statüsü yok. Böyle bir başkanlık kuruldu ama bu tam böyle bağımsız bir durumda değil. Tabii bir sürü mesele var. Ayrı bir din midir İslam'dan? Mezhep midir, değil midir? Niye bu kadar bağımsız olsun? Ortada Diyanet İşleri Başkanlığı var ki bir başkanlık da verilmiş. Yarın burada böyle bir devlet kurulsa, Bektaşi tarikatı devleti kurulsa, ondan sonra bu rengi taşıyan insanların en çok yaşadığı yer Anadolu toprakları.
Evet.
Ya biz de oraya bağlanmak istiyoruz. Bizim işte liderimiz orada. Böyle bir şey çıkar mı hocam? Yani 50 sene, 100 sene sonrasını düşünüyorum.
Şimdi eğer bir Türk tarikatından bahsedilecekse Anadolu'da bu Türk tarikatı Bektaşi tarikatıdır.
Evet.
Çünkü Anadolu'da bu kuruluyor, ortaya çıkıyor. Evet. Yani Halep'ten gelmiyor. Efendim Kahire'den gelmiyor.
Evet.
Yani Orta Türkistan bölgesinden geliyor. Ondan sonra Hacı Bektaş Veli doğrudan yani
evet.
Kırşehir'de bugün yeri de merkezde orası ve oradan halifelerini atıyor zaten. Bektaşilik merkezi orası. Zamanla Bektaşilik yasaklandığı için Alevilikle daha yakınlaşan biraz evet. iç içe geçen boyutlara
evet,
sahip.
Evet.
Ama hala Bektaşilik gibi mesela Alevilik böyle çok nesnel yazılı metinleri olan ondan sonra belli dini normatif değerleri olan bir boyutu da yok. Alevilik hala kültürel ağırlıklı bir şey.
Ki cemevi ibadet şimdi, evi midir değil midir tartışması da
devam ediyor.
Devam ediyor ve devam geleneği ediyor. Olmadığından dolayı da olağan şüpheli durumda bir müessese evet. gözüküyor. Doğru
şimdi
değil mi hocam?
Şimdi Bektaşiler için cami her zaman cami olmuştur evet. zaten. Bektaşilerin kendi tekkeleri olmuştur. O tekkeler yasaklandığı zaman o mahrem bir hal almıştır. Ama Türkiye bugün dediğiniz gibi illa adı tekke değil ama farklı formüller buluyor. Bektaşiliğin merkezi Balkan değil veya ABD değil, Bektaşiliğin merkezi Anadolu'dur.
Evet.
Yani Anadolu'da Hacı Bektaş Veli oradadır. Hacı Bektaş Veli'nin makalatı var, velayetnamesi var. Orada mesela Alevilerin hep çok karşı çıktığı şeriat kavramı diyelim. Alevilerin bir kısmı diyelim.
Evet.
Hacı Bektaş Veli açıkça bunu savunur yani
evet.
ortaya koyar. O nedenle iş öyle o kadar net değil. Tabii ki bir siyasi güç olacaksa Bektaşilik bu Türkiye'yi çok yakından ilgilenir. Türkiye'yi çok etkileyebilecek bir durum. Bu işin merkezi Türkiye'dir, Anadolu'dur, Türklerdir. Onları çok yakından ilgilendirir. Bu konuda söz söyleme hakkı var. Türkiye'nin var, Anadolu'nun var, Türklerin var, Müslümanların var bu ülkede aynı şekilde. Bu tür sorunları bence getirecek yani.
Peki
böyle çok sert devlet burada da isterler biçiminde olmaz ama Türkiye'nin bence şöyle bir iyi tarafı da olabilir. Türkiye'nin sert sekülerleşmesinin yumuşaması konusunda zaman zaman en sert tepkiyi Aleviler üzerinden gösteriyorlar. Alevileri araçsallaştırarak gösteriyorlar. Aleviler artık bunu o kadar yapamayacak kolay kolay. Çünkü Bektaşilikle kalkıp devletin içinde bir birim olarak çalışıyor. Onlar da kalkıp şimdi yeni cemevleri kuruyorlar.
Hatta tek resmi bir kurum olacak devlet evet, statüsünde.
Devlet statüsünde. O şuna da aykırı bir şey. Yani dini çoğulculuk dediğimiz bir şey var. Avrupa'da dini çoğulculuk sekülerleşmeyle geldi.
Evet.
Yoksa her şeye Katolik Kilisesi hakimdi. Katolik Kilisesi'ne karşı Protestan Kilisesi kuruldu. Ondan sonra Metodist, Anglikanizm diğerleri çıktı.
Eşit uzaklıktı.
Evet.
Bu durum şu anda pozitif yakınlığa çevirdi hocam.
O çağırdı. Bir de devlet içinde tek bir dini anlayış.
Evet.
Tek bir dini anlayışın hakim olması bir defa Avrupa'nın sekülerleşme nedeniyle buna itiraz etmesi lazım. Kalkıp Türkiye'yi sürekli laiklik üzerinde eleştiriyorlar. Fransa özellikle mesela. Buna ne diyorlar? Buna neden ses çıkarmıyorlar? Yarın orada mesela Bektaşi tarikatı hakim olursa diğer tarikatların durumu ne olacak? Bektaşi olmayan din müntesiplerinin durumu ne olacak?
Ya da devlet böyle büyük bir ihtimal şey. Burada işte bir arazi tahsis edilecek değil mi hocam?
Evet.
Yani galiba orada bir zaten merkez var. Yani
onu
Bektaşi dünya merkezi. Buranın etrafı mı acaba bu 27 dönüm arazi? Daha önce Tiran şehri sınırları içerisinde mevcut bulunan o Bektaşi dünya merkezinin herhalde etrafı genişletiliyor
evet.
da hali hazırda onlar 27 dönümlük bir arazi
bunlar
üzerinde.
Bana,
biraz yeni bilgiler ya hocam.
Yani evet.
Acaba bu, Avrupa'dan ne ses gelecek? Hani Fransa'yı şimdi örnek verdiniz. Bu nasıl değerlendirilecek?
Yani İngiltere'de de dini çoğulculuk var bir açıdan.
Evet.
Çok farklı din mensupları var. Amerika'da da öyle. Bir sürü mezhepler var. Nasıl oluyor bir devletin resmi mezhebi oluyor ve bu devlet layık oluyor? Böyle bir şey mümkün mü? Tam tersine buna itiraz etmeleri gerekir. Fakat şöyle bir mesele var. Balkanlarda bir biçimde din var ve yeniden dini canlanma var. Hani kutsala dönüş diyor ya sosyologlar.
Evet.
Dine dönüş diyorlar,
evet.
kutsala dönüş diyorlar.
Peter Berger.
Tanrı'nın intikamı
evet.
diyen var.
Evet hocam.
Böyle kavramlar kullanıyorlar.
Evet.
Peter Berger de çok önemli bir sosyolog biliyorsun. O da desekülerleşme dedi. Yani dedi ki sekülerleşmeden çıkıyoruz yeniden dedi. Yani tamamıyla herkes sekülerleşmiyor. Hakikaten bu onu da gösteriyor.
Evet.
Demek tamamen sekülerleşme din meselesine çözüm getiremiyor. Yeni evet. çözümler üretmek lazım. Evet. Balkanlarda da dini canlanma oluyor ve bu dini canlanmada Selefiler, Vehhabiler ve İranlılar, Şiilerin belli etkileri var. Halbuki bu bölge...
Özellikle 2000'li yıllarda çok vardı hocam başlarında.
Evet, şimdi buranın İslamlaşması Osmanlı üzerinde olmuş kardeşim, değil mi?
Evet.
Osmanlı üzerinden, Türkler üzerinden İslamlaşma olmuştur burada. Bunun İslamlaşmasında da işte Nakşilik de var, Bektaşilik de var, Melamilik de var, Mevlevilik de var. Yani Filibe'ye gittik, Mevlevihane kocaman.
Evet.
Gördük orayı. Dolayısıyla Osmanlı'nın İslamlaşmasında zaten çoğulculuk var. Osmanlı'nın İslamlaşmasını bugün Türkiye Cumhuriyeti temsil edebilir. Ne kadar seküler olursa olsun. Türkiye Cumhuriyeti de genellikle bütün bu farklı Müslümanlık eğilimlerine genelde sıcak bakıyor.
Evet.
Yani. Değil mi? Resmi
evet, evet,
blokajlar
evet.
olmasına
i̇şte hocam,
rağmen.
Bugüne kadar bu
doğru bir yöntem.
İlgili konuşulanları da bir şekilde rapt-u evet. zapt altına aldı. Kültür Bakanlığı uhdesinde bir başkanlık ihdas etti.
Evet. Şimdi kabul etti bir taraftan
evet.
da. Varsınız, kabul ediyoruz. Ama sadece siz yoksunuz yani.
Evet.
Bu ülkede başka dini eğilimler de evet. var, dini anlayışlar da
ve
var.
Ve devrim kanunları gölgesinde yapılan bir şey
kesinlikle
bu.
Kesinlikle bence de.
Anayasada devrim kanunları diye kanunlarınız duyuruyor.
Çok doğru.
Tekaya ve zevayanın ilgasına dair
ve
kanun
bunu yapan
diye bir kanun var.
Çoğunlukla Sünnilerin olduğu bir Diyanet İşleri Başkanlığı olmasına rağmen çoğunlukla muhafazakarların ve Sünnilerin Türkiye'de hakim olduğu bir iktidar döneminde yapıldı
evet.
bu. Bunu Alevilerin düşünmesi lazım. Bu hep karşı çıktıkları Sünnilerin aslında hoşgörülülüğünü de anlatan bir şeydir.
Evet.
Önemli bir şeydir.
Doğru.
Şimdi
doğru.
yeniden Osmanlı tarzı İslamlaşmanın Balkanlarda olması lazım. Bunu en iyi temsil edecek ülke de Türkiye'dir.
Evet.
Yani biz Türkiye'li olduğumuz için değil, tarihsel gerçeklik de bunu anlatıyor bize yani. Siz oraya Selefili, Vahabili, Şiili taşımaya çalıştığınız zaman oradaki halkla, oradaki ailelerle, oradaki devletlerle ciddi anlamda çatışan, sorun üreten yeni Müslümanlık biçimleri ortaya çıkacak.
Doğru.
Devletler de bunu görüyorlar, diyorlar ki bununla baş etmenin bir yolunu bulalım. Ama bu yol da yol değil yani
İyi,
işin
evet,
doğrusu.
Evet, evet.
Türkiye ile görüşmeler lazım. Çünkü Türkiye tarihsel olarak tecrübeye sahip. Artık bugünkü Türkiye o reddi mirasçı bir Türkiye değil. Bugünkü Türkiye o mirasıyla barışan bir Türkiye. Nitekim Balkanlara gitmişsin. Bizim yurt dışı Türkler üzerinden,
tabii,
Diyanet
TİKA
üzerinden.
Yani tekkeler, medreseler, camiler değil mi hocam?
Mezarlar.
Restore ediliyor, mezarlar. Evet.
Bir sürü Türkiye orayı yeniden restore etmiş.
Evet.
Arnavut,
yapıyor.
Boşnak şu bu evet. ayrımı da yapmamış. Türkler
tabii.
şu bu ayrımı da yapmamış.
Evet.
Bu çok önemli bir açılım, önemli bir şey.
Doğru.
Bunu daha bir üst düzeyde devletlerle görüşerek, anlaşarak yaparlarsa o toplumlar içinde, o devletler içinde çok daha faydalı olur.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu konu yeni yani 1-2 haftalık hatta 10 günlük bir mesele.
Evet.
Herhalde
evet.
daha çok Avrupa'dan gelen tepkiler yani Türkiye'deki tepkiler ne olur? Herhalde ileriki programlarda yine biz bu
karşımıza
meseleyi masaya
çıkacak.
Yatırırız. Teşekkür
evet.
ederiz hocam. Kıymetli dinleyicilerimiz şimdi Düşünce Günlüğü'ne kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından da Türkiye'yi konuşacağız. Türkiye'de evet Arnavutluk'ta seküler siyaset içerisinde bir tarikat devleti kuruluyor. Türkiye'de de laik düzen ya da seküler toplum yani resmi seküler düzen yumuşuyor. Fakat bu sefer toplum sekülerleşmeye başladı. Bunu konuşacağız. Laik düzen değişiyor. Sosyolojik sekülerleşme yükseliyor diyeceğiz. Kısa bir aradan sonra buluşacağız efendim.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Değerli dostlarımız tekrar merhaba. Düşünce Günlüğü programındasınız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi Profesör Doktor Ergün Yıldırım hocamızla birlikteyiz. Programımızın ilk bölümünde Bektaşi tarikatı devletini konuştuk. Arnavutluk Tiran'da 27 dönüm arazi üzerinde bir din devleti kurulacağını açıkladı Arnavutluk Başbakanı Edi Rama. Bunu konuştuk. Yani seküler bir siyasetten bir tarikat devleti doğuyor. Ülkemize dönüyoruz. Ülkemizde de laik düzen, laik sistem kısmen yumuşatıldı AK Parti hükümetlerinin siyasetiyle. Fakat bu sefer de toplumda bir sekülerleşme temayülü ortaya çıktı. Şimdi programımızda bunu konuşacağız. Evet hocam, yani Türkiye'de laik düzen, başta Cumhuriyet modernleşmesiyle birlikte tek parti rejimiyle böyle yoğun bir şekilde, baskın bir şekilde uygulanmaya başlandı. Böyle Jacoben bir kültür dayatması yaşadık biz bunu. Doğru. Bu devlet eliyle yürütüldü. İşte giyim kuşama karışıldı, eğitim müesseselerine karışıldı, hatta ezan Türkçe okutuldu. Evet. İşte müfredatlar tamamen seküler hale getirildi.
Din eğitimi
yasaklandı. Şu an Arnavutluk'ta bir tarikat devleti kurulmaya çalışılıyor. Osmanlı'dan miras, Osmanlı mükesebatından devraldığımız, İslam'ın böyle farklı yorumları olan, işte dini çoğulculuğumuzu tırnak içinde kullanıyorum, yansıtan tarikatlar kapatıldı değil mi? Devrim kanunları diye hala anayasamızda yer alıyor. Böyle bir yoğun bir şey vardı. Bir sekülerleşme vardı.
Projesi uygulandı.
Şimdi siz diyorsunuz ki hocam, bu devlet eliyle yumuşatıldı bu sekülerleşme eğilimi ama toplum bu hale geldi.
Sekülerleşiyor şimdi.
Bunlar hocam böyle ters işleyen bir denklem midir? Hani sekülerleşme baskısı olunca toplum muhafazakarlaşır, dindarlaşır. Devlet bu işi gevşetirse de bu sefer de toplum bu gevşer. Nasıl bir denklemi var hocam bu sekülerleşmenin?
Güzel bir soru. Yani diyelim 28 Şubat olduğu zaman dinle ilgili çok daha kendimizi irtibatlı, daha duruş sahibi bir konumlama vardı. Şimdi AK Parti dönemiyle birlikte hakikaten çok ciddi anlamda bu sert seküler politikalar değiştirildi, dönüştürüldü. Hepsinden vazgeçilmedi ama çok ciddi değişimler yapıldı. Yani yazımdan da bahsediyorum. Mesela bu toprakların İslamlaşmasında kurucu, başlangıç olarak devlet işte diyelim Sakarya Meydan Muharebesi'ni alıyordu. Ama daha geniş olarak biz Alparslan'la başlatıyorduk.
Evet.
Şimdi Alparslan'la Sakarya birleştirildi. 30 Ağustos kutlandı. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Ve bu kutlamanın açılışında da Diyanet İşleri Başkanımız dualar okudu.
Evet.
Ondan sonra Kara Harp
Deniz Harp Okulu cami açıldı. Cami açıldı.
Daha öncesinde olan cami var, o da restore edildi. Bunlar çok önemli teşebbüsler. Evet. Yani orduyla camiyle kışlayı karşı karşıya getirmek, çatıştırmak değil de onları barıştırmaya yönelik adımlar bunlar. Evet. Çok önemli adımlar. Yani ordu sekülerleşmenin bekçisi, dolayısıyla Fransız tarzı bu toplumu da tamamen ona uygun dönüştürmek için teyakkuzda bekliyor.
Evet.
Böyle bir şey vardı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ile Dolmabahçe'de eski Genelkurmay Başkanı işte görüşme yaptı. Daha sonra çıkıp işte sözde değil özde laiklik gibi ifadeler kullandı. Türkiye birçok çatışmalar yaşadı bu konuda.
Evet.
Şimdi bunlar ciddi anlamda aşıldı. Demokrat Parti ile dönem başladı bu dönüşümler.
Evet.
Ama en önemli dönüşümler de devletin sert laiklik politikalarının yumuşatılması, dönüştürülmesi, toplumun dini taleplerine önem verilmesi konusunda son 24 sene çok büyük adımlar atıldı. Yani başörtülünün bugün Harbiye'de bile ordu evlerine bırakın subayın başörtülü olması, başbakanın hanımına karşı tavırlar vardı yani.
Evet.
Bu hükümet yeni kurulduğunda.
Tabii yani Cumhurbaşkanı'nın davetine ordu komutanları gelmiyordu.
Gelmiyordu yani. Nereden nereye geldik şimdi biz? Dolayısıyla birçok alanda İmam Hatiplerin dışlanması, ilahiyat fakültelerinin farklı biçimde düzenlenmesi, bunlardan vazgeçildi. Türkiye artık daha yumuşak bir sekülerleşmeyle varlığını sürdürüyor. Toplumla barışan bir tutuma sahip. Devlet, yani siyasal sekülerleşme dersek buna, siyasal sekülerleşmede biz ciddi anlamda yumuşarken, esnekleşirken, dini önemserken, öte yandan toplumsal planda yükselen bir sekülerleşme var.
Evet.
Bunun bir nedeni belki bir rehabetten kaynaklanabilir, sorduğunuz sorunun cevabı olarak. Yani nasıl olsa artık devlet, efendim tırnak içinde diyelim, bizi dövmüyor.
Dövmüyor.
Dışlamıyor. Yani damgalamıyor.
Dini de koruyor.
Dini de koruyor. Dolayısıyla
biz keyfimize bakalım.
Keyfimize bakalım gibi bir rehavet olmuş olabilir. Ama her şeyi devletle tanımak, tutlamak doğru değil. Yani sekülerleşme bir, bugün bütün dünyada ciddi bir trend olarak yükseliyor. Sosyal medyada, işte efendim eğlence sektöründe, sinemada, dizilerde ve diğer birçok alanda bir kültür olarak yoğun bir şekilde pompalanıyor bu. Pagan bir kültür yeniden pompalanıyor. Ya Roma kültürü yeniden pompalanıyor. Bu Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı'nın aile konusunda yaptığı vurgularla da mesela yansıdı bu. Hristiyanlarla beraber yapalım dedi bunu. Dinle beraber.
Evet.
Çünkü aile konusunda en çok kaygısı olanlar muhafazakarlar, dindarlar dünyada. Türkiye'de de öyle, orada da. Türkiye'ye dönersek biz yoğun bir sekülerleşmeye yöneldik. Bir, bunun dış faktörü var. Küreselleşmeyle beraber gelen yoğun bir seküler kültürün taarruzu var. Bu dediğimiz araçlar üzerinden geliyor.
Evet.
Ulaşılması çok kolay, tüketilmesi çok kolay. Bizim benliğimizi ciddi anlamda bunlar etkiliyor. Bu var. Sosyal medyanın
yani dünya her yere ulaşması serildi. Yani,
serildi.
Değil mi hocam?
Ve bu dünya da Avrupa'dan geliyor, Amerika'dan geliyor ve kendisini evrensel olarak yansıtıyor.
Evet.
Biz evrenseliz. Biz özgürlüğü temsil ediyoruz. Biz
doğrusu bu.
En son gelişmiş biçimini temsil ediyoruz. Siz bizi almak zorundasınız. Yoksa geri kalırsınız. Yoksa medeni olmazsınız.
Dışlanırsınız.
Dışlanırsınız. Bir tek bu konuda ciddi anlamda direnen Putin var. Rusya var. Çünkü ciddi bir kültürü var. Ciddi bir medeniyeti var. Biz kendi medeniyetimizi ve kültürümüzü sahiplenirsek benlik olarak, sadece söylemler, ideolojiler değil, benlik olarak, yaşantı olarak, gündelik hayat olarak, hayat yaşayan demektir, can demek. Hani canı çıktı diyoruz ya, bir adam canı çıktı, cansız, ölü. Bir toplumdan hayat olması için canlı olması lazım. Dolayısıyla o kültür, o adab, o edep, o gelenek, o örf, bunlar olacak ki o toplumda hayat bulsun, o değerlerimiz. Bunları korursak topyekün, kardeşim biz toplum olarak dün çıkmadık. Bu Türkler, Müslümanlar, Anadolu'da biz dünyaya yeniye gelmedik. Amerika'nın tarihi 200 yıllık bir tarihi, daha çoğu yok. Bu Avrupalılar 300 yıl önce bizi takip ediyorlardı yani. O nedenle biz de aynen Rusya'nın koyduğu tavır gibi bu tavrı korumamız gerekir hakikaten. Ve orada kendimizi topyekün, önemli bir kolektif benlik, önemli bir millet, önemli bir devlet, devletimizin ciddi sorunları var. Onları tartışalım, eleştirelim. Ama bu devlet bizim sonuçta. Milletimize problemler var. Bu sekülerleşmeye ancak topyekün bir inançla karşı çıkabiliriz.
Hocam yani
bu sekülerleşme oluyor.
Evet.
Şu oluyor. Bizi alışveriş merkezlerine tüketilen bireyler olarak sürüler halinde dolduruyorlar.
Evet.
Sürekli.
Evet.
Avrupa'da bu kadar alışveriş merkezi yok kardeşim. Tüketim. Üretemediğimiz kadar tüketiyoruz. İki, bizi plaj toplumu konseptine yerleştiriyorlar. Her yerde plajlar. Göbek açık ve bacak açıklık niye çoğaldı? E gidiyor plajda geziyor, dolaşıyor öyle, normal alışıyor. Sonra da gelip normal hayatında da
mahallede
gezmeye devam
ediyor.
Mahallede
de böyle dolaşayım
tabii
diyor.
Bizim bu plaj toplumuna karşı bir mesafe içinde, bak reddedelim falan demiyoruz. İnsanlar dinlenecek. Dinlenme değil. Eskiden biz yaylaya gidip dinlenirdik. Bol havası, şey, oksijeni olan yer, sükuneti olan yer, yeşilliği olan yer. Plajda insanlar dinlenmiyor. Oraya eğlence götürüyorlar.
Tabii.
Oraya tüketim götürüyorlar.
Evet.
Oraya şehvetle yemek, şehvetle gezmek, şehvetle eğlenmek.
Evet.
Buna kapatılmış bir kültür var. Bu kültüre karşı mesafeli olmamız
hocam,
lazım.
Hocam o mesafe, onu soracağım tam. Şimdi bu sivil toplumun gelişmesi ya da sivil toplum kavramının gelişmesiyle ilgili şöyle teoriler var ya hocam. Aslında yani sivil toplum devlet eliyle olur. Devlet kanunen kendini kısıtlar, sivil topluma bir alan açar diye de bir teori var yani. Hani biliyorsunuz şu an temsilcilerine
tek parti döneminde o teori geçerliydi. Şimdi bizimkiler de garip bir biçimde bunu mu istiyorlar?
Yok, şunu soracağım hocam bunun üzerinden. Hani devlet eliyle madem bir sivil toplum oluşturulabiliyor, hani bu tür toplumun muhafazakarlığını korumak, dindarlığını korumak adına, az önce Rusya'ya örnek verdiniz ya, mesela Rusya'da LGBT dernekleri yasaklandı, terör örgütü listesine alındı.
Evet.
Hani bizde de devlet eliyle bu muhafazakarlığın biraz korunması gerekmiyor mu? Yani her şeyi topluma, ya bizzat işte dindarlığına, o toplumun dindarlığına, köklerle bağına bırakmak ne derece doğru? Bu yeterli mi yani? Mesela televizyon dizileri hocam. İşte sosyal medya, ne bileyim hani YouTube kanalları, okul müfredatlar, bir takım devlet eliyle yapılan uygulamalar filan. Hani buralara müdahale etmek gerekmiyor mu bu muhafazakarlığı, dindarlığı korumak adına? Evet. Ya da sekülerleşmenin etkisini bu kadar yoğun yaşamamak adına.
Şimdi iki tutum burada geliştirmek gerekiyor. Bir tanesi bu sekülerleşme rüzgarından sekülerler de kötü etkileniyor.
Evet.
Yani bütün toplum kesimleri kötü, milliyetçiler de kötü etkileniyor. Dolayısıyla biz bu milletin ortalama kültürünün korunması, devam ettirilmesi, kendi benliğiyle yeniden üretilmesi yollarını bulup bu çerçevede devlet korumacı bir takım politikalar geliştirebilir. Ama muhafazakarlara gelince, muhafazakarların bunu kendilerini yapmaları gerekir. Muhafazakarların seküler, bak muhafazakarlar iktidardalar. Muhafazakarlar iktidardayken politik sekülerleşmenin önünü açıyorlar. Burada ciddi değişimler yapıyorlar ama öte yandan gündelik hayatlarında, ferdi hayatlarında fazla sekülerleşiyorlar. Bir diyalektik durum var.
Evet.
Acaba muhafazakarların siyaset yapma biçimleri de buna neden olmuyor mu diye sormamız gerekir.
Doğru.
Yani çünkü siyasi alan pragmatik bir alan, çatışmacı bir alan. Din bazen buraya çok şey gelmiyor. Yani buraya çok uygun gelmiyor. Dinle siyaset burada beraber olunca çok ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Şimdi kıyılarda büyük otel binaları açan, müteahhitliğini yapan, işletmecini yapan bir sürü muhafazakarlar da var. Muhafazakarlar da artık bunu normal görmeye başlıyorlar. Faize iş yapmayı normal görmeye başlıyorlar. Düğünlerinin,
plaj kültürünü normal görüyorlar.
Tabii düğünlerinin yarı çıplak biçimde olmasını, dansı olmasını normal görmeye başlıyorlar. Bu muhafazakarların ve dindarların sekülerleşmesi demek, dinin erimesi demek burada. Muhafazakarların o nedenle mücadelesi sadece siyasal alanı etkileme üzerinde olmamalı. Elbette orada mücadele de önemli, yürümeli, devam etmeli, yenilenerek. Ama en büyük mücadele sonuçta toplumsal alandır, sivil alandır, kültürel alandır. Burada benliğimizi, burada değerlerimizi korumak için ne yapmalıyız? Ne tür alternatifler yapmalıyız? Ne tür çalışmalar yapmalıyız? Efendim, parayla, emirle, devletin yönlendirmesiyle bunlar olmaz sadece. Açık söyleyeyim yani.
Peki hocam,
burada hakikaten bireysel olarak insanlar inanacak, gönüllü olarak buna inanacak, buna göre adım atacak, buna göre mücadele, birisi ona görev verdiği için değil, birisi ona güç, mevki verdiği için değil. En önemli çıkış yolu bu olmalıdır yani.
Doğru.
Bir insan
belki hocam,
düşman olarak kendi inanmalı.
Şu yeteneklerin kodlarını bir çözmemiz lazım belki. Hani siz de diyorsunuz ya, laik düzen siyasal sekülerleşme projesinde önemli başarılar elde etti. Ancak
evet,
hani öte yandan toplumda fertler gündelik hayatlarında büyük ölçüde bu sekülerleşmeye dahil olmadılar.
Tabii yani, eskiden öyleydi.
Acaba
bir 40
hocam,
sene önce
biraz
öyleydi.
Bu işler ötekileştirilmemizle de mi alakalı bir şey? Yani öteki konumuna geçtiğimiz an mı biz bu yetenekleri ortaya çıkarıyoruz? Hani demin de söyledik ya, muhafazakar bir iktidar var.
Rahatız.
Ya bunlar, rahatız. Bunlar
her şeyimizi çözerler.
Dindar, bürokratlar.
Bunların ne yaptığı da doğrudur. Müslümanlar, namaz kılan
namaz
adamlar.
Namaz kılıyorlar. Bürokratlar
i̇şte
da böyle.
Bir mesafemizi korumamız lazım. Bu laik devlettir. Burası siyasettir. Dolayısıyla dine ile ilgili istemediği şeyler de yapabilirler. Yani
evet,
mesela faiz sistemini Türkiye Cumhuriyeti kaldırabilir mi şu an? Kaldırıyor mu? Hayır. Faiz sistemini uyguluyor.
Evet.
Bir Müslümana göre faiz büyük bir haramdır. Kur'an'da apaçık bir biçimde söylüyor.
Evet.
Dolayısıyla kendi hayatında buna karşı, ya daha az kazanayım, daha az mülküm olsun ama haram işlemeden ticaretimi yapayım, böyle başarılı olan insanlarımız da var. Bazılarını dinliyoruz yani, görüyoruz mesela.
Evet, evet.
Çok önemli bir şey. Haram yememek, çocuklarında doğru, bunu kanımsamamak. Veya ya dinlenmeye gidiyoruz ama dinlenme yerinde çıplaklarla beraber olmayalım yani. Çıplığa bakmak haramdır. Görmeyelim. Çocuklarımız görmesin. Çocuklarımız illa zorluyor gidiyorsa yani ne yapalım yani, belli bir yaştan sonra herkes Allah'ın karşısında kendi hesap verir. Yani nasıl ki diğer birçok alanda helal harama dikkat ediyorsa, kamusal ilişkilerde de, kamusal alanda da, ticarette de, yeme içmede de bunlara dikkat etmemiz, buna göre hareket etmemiz. Nasıl olsa iktidardakiler namaz kılan insanlar, iman ehli insanlar, yaptıkları da her şeye dine göre uygundur. Veya tüccarlarımız zaten bir karış sakal bırakmışlar efendim falan, tekkeye de gelip gidiyorlar. Dolayısıyla yani plajda işletmeciliği de yapıyor. Yani o adam yapıyorsa helaldir. Ben niye yani bunu ben yapmayayım? Evet. Böyle bir kolektif şey var. İnsanlar beraber yapınca olumsuzu, kötülüğü daha kolay yaparlar. Suç paylaşılınca
meşruiyeti de artar.
Tabii meşruiyeti de artar.
Evet. Doğru.
Ondan dolayı bu konularda genel bir gidişat var. Yani bir sosyolog olarak baktığımızda fotoğraf bu.
Evet. Evet.
Ama bir Müslüman sorumluluğuyla biz bundan nasıl çıkabiliriz diye soruyor muyuz? Önce bunu kaygı duymamız, önce doğru, bu konuda endişe sahibi olmamız.
Aileden başlayıp
ondan sonra değil mi düşünmemiz
hocam?
Lazım.
Çocukların eğitiminden başlayıp.
Valla aileyle ilgili, bireyle ilgili,
ticaretle,
cemaatlerle ilgili,
evet, ekonomiyle yani, ilgili, müesseselerle evet, ilgili bir sürü mesele var.
Tabii bunlarla ilgili yani, evet, buna beraber inanmak, buna inanan insanlarla bir dayanışma içinde olmak, o tür tutumlar içinde olmaya bir mesafe içinde olmak,
doğru,
üzülmek, hoş görmemek, doğru
evet,
görmemek,
tavır almak değil mi hocam?
Tavır almak.
Doğru.
Evet.
Doğru.
Yani, hocam, hani biz toleransı, hoşgörüyü FETÖ'cülerin bir ara savunduğu şeyi de hep eleştiriyoruz ama
evet,
burada da kötülüğe karşı hiç hoşgörülü olmalım, yani şiddet uygulayalım diyecek halimiz yok.
Yok.
Demeyiz
evet,
de zaten.
Evet.
Herkesin
ama
imtihanı kendisine.
Ama bir set çekmek gerekiyor hocam.
Ama Müslüman da bir tavır sahibi
sınırını
olur. Bir duruş sahibi olur.
Sınırını bilmeli Müslümanlar da.
Sınırını bilir yani. Hududullah diye bir şey var.
Evet.
Değil mi ya?
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim. Sağ
bugün
olun.
Bugün içinde sekülerleşme geçen iki meseleyi konuştuk. Birisi Arnavutluk Tiran'daki Bektaşi Tarikatı Devleti. Seküler siyasette bir tarikat devletiydi. Öte yandan ülkemizde de seküler siyaset
yumuşarken
düzen değişiyor ama bir taraftan da sosyolojik
toplum,
sekülerleşme artıyor.
Evet.
Dindar muhafazakar Türk toplumu sekülerleşmeye başlıyor. Bu iki meseleyi
evet,
kıymetli değerlendirmelerinizle.
Bu Türkiye için tehdit edici bir şey. Ben söyleyeyim
evet,
yani.
Evet.
Millet olarak bölünmemize bile yol açabilecek ciddiyette bir
ciddi
mesele.
Ciddi kırılmalara evet, yol açmaya da başladı zaten hocam.
Evet.
Siyaseti de değiştiriyor.
Siyaseti de
evet,
değiştiriyor
evet,
tabii.
Değerli dostlarımız, bugünkü Düşünce Günlüğü programımızın sonuna geldik. Haftaya başka konu ya da konularla tekrar karşınızda olmayı murad ediyoruz efendim. Hoşça kalın.